Ayrım 41.
Beni sizi 2-3 saatten fazla buradan uzaklaşmanıza izin vermemek zorunda bırakıyorsunuz. Her an size ihtiyacım olabilir. Julien selam verdi ve tek bir söz bile söylemeden Marquis'i şaşırmış bir halde bırakarak çekip gitti. Konuşacak halde değildi, odasına kapandı. Orada talihi üzerinde rahatça düşünmeye koyuldu. Demek buradan bir yere uzaklaşamayacağım diyordu. Allah bilir Marquis beni Paris'te kaç gün alıkoyacak. Tanrım, benim halim ne olacak? Danışacak bir dostum bile yok. Rahip Pirar'a dert yanacak olsam, daha ilk cümlemi tamamlamama bile meydan vermeden ağzımı kapatır. Kont Altamira'ya gelince, o da kendimi avutmam için bir ihtilal hareketine katılmamı salık verir. İyi ama ben delinin biri miyim yoksa? Evet, çıldırdığımı hissediyorum. Bana kim yol gösterecek? Benim halim ne olacak? 18. Bölüm. Feci anlar. Bir de itiraf ediyor. En küçük ayrıntısına varıncaya dek anlatıyor. Gözlerime iyice dikilen gözleri, bana başka birisi için duyduğu sevgiyi belirtiyor. Schiller. Az kalsın aşığı tarafından öldürüleceğini düşünerek içi içine sığmayan Mademoiselle de la Mole bundan başka bir şey düşünemiyordu. Hatta içinden, madem ki beni öldürmeye kalktı, öyleyse bana hükmetmeye layık bir erkektir. Kibar aleminin acaba kaç tane yakışıklı genci bir araya gelip de böylesine coşkulu bir hareketi yapabilir diyecek kadar ileri gidiyordu. Kılıcını duvara tam da döşemecinin astığı gibi hoş görünecek bir şekilde asmak üzere iskemleye çıktığı zaman doğrusu ne kadar da yakışıklıydı. Ne olursa olsun onu sevmekle o kadar delilik etmemişim. O sırada barışmak için bir fırsat çıksaydı seve seve kullanırdı. Odasına kapanarak kapısını iki kez kilitleyen Julien ise müthiş bir umutsuzluk içinde kıvranıyordu. Delice düşüncelere kapılıyor, aklından gidip Mathilde'in ayaklarına kapanmak geçiyordu. Oysa böyle kenarda köşede kalacağı yerde, bahçede ya da konakta dolaşarak çıkabilecek fırsatlara meydan verseydi, belki de bu müthiş bedbahtlık bir an içinde büyük bir mutluluk haline geliverirdi. İyi ama Julien bu kadar becerikli olsaydı, şu anda kendisine Mathilde hayran bırakan, kılıca sarılmak gibi soylu bir harekette bulunabilir miydi? Julien'in odasına böyle kapanarak bütün gün dışarıya çıkmaması, bu nazlanma lehinde oldu. Çünkü Mathilde onunla sevişerek geçirdiği kısa anları tatlı tatlı hatırlıyor, özlüyordu. İçinden, doğrusu diyordu, benim bu zavallı çocuğa olan aşkım, kendisine sorarsanız cebinde bütün tabancalarıyla beraber merdivenle odama çıktığını gördüğüm andan, yani saat 1'den sabahın 9'una kadar sürdü. Bir çeyrek saat sonra ise, Saint-Valère Kilisesi'nde ayini dinlerken, bana hakim olmaya kalkışacağını ve beni korkutarak her dediğini zorla yaptırtabileceğini düşündüm. Yemekten sonra Mademoiselle de la Mole, Julien'den kaçmak şöyle dursun, onunla konuştu ve hemen hemen bahçeye peşinden gelmeye davet eder gibi bir tavır takındı. Julien onun isteğini yaptı. Bir de bu eksikti. Mathilde yeniden canlanan aşkına kendisi de pek farkında olmadan kapılıyordu. Onun yanında dolaşmaktan sonsuz bir zevk duyuyordu. Sabahleyin kendisini öldürmek için kılıca sarılan o ellere merakla bakıp duruyordu. Bununla beraber bütün bu olup bitenlerden sonra artık eskisi gibi konuşmaları söz konusu olamazdı. Mathilde ona kalbini içtenlikle yavaş yavaş açtı. Böyle konuşmaktan tuhaf bir zevk duyuyordu. Şuradan buradan konuşurlarken sonunda Julien'e vaktiyle Monsieur de Croisnois'a, sonra da Monsieur de Caille'a duyduğu o geçici heyecanlardan da bahsetti. Julien, "Ne? Monsieur de Caille'le de mi?" diye bağırdı. Bu sözü söylerken terk edilmiş bir sevgilinin bütün kıskançlığı beliriyordu. Mathilde de bunu anladığından hiç alınmadı. Eskiden duyduğu sevgileri en renkli bir biçimde, ta içten gelen gerçeğin sesiyle en ince noktasına varıncaya kadar anlatarak Julien'i çileden çıkarmaya devam etti. Julien konuşurken kendi kendine yeni yeni şeyler keşfettiğini acı duyarak seziyordu. Kıskançlığın verdiği acı bundan çok olamazdı. İnsanın rakibinin sevildiğinden kuşkulanması oldukça acıdır ama taparcasına sevdiği bir kadının rakibe olan aşkını bütün ayrıntılarıyla anlattığını dinlemek acıların en büyüğüdür. Julien'in kendisini Kyle'lerden, Croisnois'lardan üstün tutarak gururlanması şimdi iyice cezasını bulmuştu. Şimdi ise onların en küçük üstünlüklerini bile gözünde büyüterek yüreği sızlıyordu. Kendi varlığını büyük bir içtenlikle küçümsüyordu. Mathilde onun için bir tanrıçadan da yüksekti. Julien'in hayranlığını anlatmak için bir kalemin gücü yetmez. Onun yanında dolaşırken göz ucuyla ellerine, kollarına, bir kraliçe gibi yürüyüşüne bakıyordu. Hem aşkından hem de acısından bitkin bir halde ayaklarına kapanıp merhamet et diye bağıracağı geliyordu. İçinden bu kadar güzel, herkesten üstün olan ve benimle bir defacık sevişen bu kız yakında herhalde Monsieur de Caille ile sevişecektir diyordu. Julien, Mademoiselle de Lamolle'ün içtenliğinden kuşkulanamazdı. Onun bütün söylediklerinin gerçek olduğu sesinden belliydi. Sanki çektiği acı artsın diye Mathilde, Monsieur de Caille için bir zamanlar beslediği duygulardan bahsederken, sonunda onu şimdi de seviyormuş gibi konuşmaya başladı. Evet, onun sesinden Caille'e aşık olduğu anlaşılıyordu. Julien bunu açıkça görüyordu. Bağrına erimiş kurşun akıtsalardı, belki de bu kadar acı duymazdı. Mademoiselle de Lamolle'ün bir zamanlar Monsieur de Caille, Monsieur de Croisnois ya da Monsieur de Lue için duyduğu o geçici hisleri şimdi bu kadar zevkle hatırlamasının sırf kendisini çileden çıkarmak için olduğunu, ıstırabın bu aşamasına varan zavallı Julien nasıl tahmin ederdi? Julien'in çektiği işkenceyi anlatmaya imkan yoktu. Daha birkaç gün önce Mathilde'in odasına çıkmak için saat 1'in vurmasını beklediği ıhlamur ağaçlarının altında şimdi onun başkaları için duyduğu aşkın böyle en ince noktasına kadar anlatıldığını dinliyordu. Bir insan acının bundan büyüğüne dayanamazdı. Mathilde annesi ancak kendisini 3 kez çağırdıktan sonra bahçeden ve Julien'den ayrılırken saat 9:30 geçiyordu. İçinden farkında olmadan, "Benim bugün sevdiğim, o gün sever gibi olduğum insandan kat kat üstün" diye düşünüyordu. Bu üzücü içtenlik tam 8 gün sürdü. Mathilde, kah Julien'le konuşabilmek için fırsat araştırıyor, kah kendiliğinden çıkan fırsatları kaçırmıyordu. İkisinin de sanki acı veren bir zevkle dönüp dolaşıp tekrar ele aldıkları konu, hep Mathilde'in başka erkeklere karşı duymuş olduğu sevgilerin öykülerinden ibaretti. Julien'e vaktiyle başkalarına yazdığı mektuplardan bahsediyordu. Kullandığı kelimeleri varıncaya kadar hatırlıyor, içlerinden bazı cümleleri olduğu gibi ezbere okuyordu. Son günlerde Julien'e bakarken gözlerinde bir çeşit sinsi sevinç okunuyordu. Onun acı çektiğini gördükçe büyük bir zevk duyuyor, kendisine elinde tutan zorbanın böyle acı çektiğini görünce onun zaaf gösterdiğine ve artık onu sevebileceğine hükmediyordu. Dipnot, V'den sonraki kısmı yazar eseri basılırken çıkarmıştır. Görülüyor ki Julien'in yaşam üzerine hiçbir deneyimi yoktu, hatta roman bile okumamıştı. Bu kadar toy olmayıp da biraz soğukkanlılık gösterecek, taparcasına sevdiği ve böyle acayip bir biçimde kendisine her şeyi anlatan bu kıza, "Ben o baylar kadar değerli olmayabilirim ama ne olursa olsun siz yine de beni seviyorsunuz" diyebilseydi. Kim bilir, belki de Mathilde kalbinden geçenlerin keşfedildiğine sevinirdi. Daha doğrusu bu işin iyi bir sonuç verip vermeyeceği, hiç olmazsa Julien'in düşüncesine, anlatışına ve uygun bir saati seçip seçmemesine bağlı olurdu. Herhalde Mathilde için de artık usandırıcı olmakta gecikmeyecek bir durumdan yüzünün akıyla kurtulmuş olurdu. Bir gün uzun bir gezintiden sonra aşktan ve acıdan bitkin bir hale gelen Julien, "Ben sizi taparcasına seveyim de siz beni artık sevmeyesiniz" dedi. Bu söz onun yaptığı budalalıkların hemen hemen en büyüğü oldu. Bu söz Mademoiselle de Lamolle'ün ona kalbini açmaktan duyduğu bütün zevki bir anda mahvetti. Aralarında geçen şeylerden sonra Julien'in anlattığı hikayelere kızmadığına hayret etmeye başlamıştı. Hatta Mathilde, Julien o budalaca sözleri söylerken onun artık kendisini sevmediğini düşünecek kadar ileri gidiyordu. İçinden, Kim bilir, belki de gururu baskın çıktı, aşkını söndürdü diyordu. O, Kyle, Döllü ve Kruasnua gibi kendisinden o kadar üstün olduklarını kabul ettiği kimselerin böyle tercih edildiklerini görüp de içerlemeyecek erkeklerden değildir. Hayır, onun bir daha ayaklarıma kapandığını görmeyeceğim. Daha birkaç gün öncesine kadar Julien üzüntünün verdiği saflıkla Matilde, o bayların parlak yeteneklerini kendi de inanarak övüp duruyordu. Hatta bu yetenekleri gözünde büyüttüğü de oluyordu. Matilde bunun farkına varmıştı ama nedenini bir türlü anlamıyor, şaşırıyordu. Julien'in coşkun ruhu sevildiğini sandığı rakibi övmekle onun mutluluğuna karşı bir karşılık göstermiş oluyordu. Onun ta yürekten gelen ama pek de budalaca olan bu sözleri bir anda her şeyi değiştiriverdi. Sevildiğinden artık kuşkusu kalmayan Matilde onu hor görmeye başladı. Julien bu toyca sözleri sarf ederken birlikte geziniyorlardı. Matilde bu sözleri işitir işitmez ayrılıp gitti. Bakışında Julien'i küçümseyen müthiş bir anlam vardı. Salona döndükten sonra bütün akşam bir kez olsun dönüp de ona bakmadı bile. Ertesi gün bu küçümseyiş onun duygularına tamamıyla hakimdi. Bir hafta boyunca Julien'e en içten dost gibi davranmasına neden olan duygulardan artık eser kalmamıştı. Onu görmekten bile hoşlanmıyordu. Bu duygu çok geçmeden bir tiksinme derecesine vardı. Julien'i gördükçe duyduğu nefreti belirtmek olanaksızdı. Julien, Matilde'in ruhunda olup bitenlerden gerçi hiçbir şey anlamadıysa da kendini küçük görmeye başladığında sezmemiş değildi. Onun karşısında mümkün olduğu kadar az çıkmak akıllılığını gösterdi ve ona hiç bakmadı. Fakat Matilde'i görmekten kendi kendisini men edişi öyle ıstırapsız bir iş olmadı. Bu yüzden mutsuzluğunun arttığını sezer gibi oldu. İçinden bir erkeğin cesareti bundan daha ileri gidemez diyordu. Julien zamanı konağın çatı katında bir odanın küçük penceresi önünde geçiriyordu. Panjuru sımsıkı kapamıştı. Mademoiselle de la Mole'yi hiç olmazsa buradan bahçede dolaşırken görebiliyordu. Onun yemeklerden sonra Monsieur de Caille ile Monsieur de Lue ile ya da kendi ağzıyla anlattığı gibi bir zamanlar sever gibi olduğu herhangi başka birisiyle dolaştığını seyrederken ne hallere giriyordu. Julien bu kadar büyük bir acının olabileceğini hiç düşünmemişti. Bağıracak, haykıracak duruma geliyordu. En basit mektupları bile yazamayacak hale gelmişti. Marki bir sabah ona çıldırmışsınız dedi. Monsieur de la Mole'ün farkına varmasından ödü kopan Julien hasta olduğunu söyledi ve inandırmaya da muvaffak oldu. Çok şükür ki Monsieur de la Mole akşam sofrada onun yakında seyahate çıkacağından alaylı bir biçimde söz etti. Matilde bu seyahatin oldukça uzun sürebileceğini anladı. Julien'in kendisinden kaçması günlerden beri devam ediyordu. Zaten o solgun benizli, kederli gençte bulunmayan özellikleri kendilerinde toplayan ve bir zamanlar sever gibi olduğu öteki baylar da Matilde şimdi daldığı derin hülyalardan bir türlü kurtaramıyorlardı. Matilde içinden alelade bir kız olsaydı diyordu. Bir salonda bütün gözleri kendilerine çeken bu gençlerin içinden birini seçmeye çalışırdı. Fakat dehanın başlıca niteliklerinden biri de aşağılık insanların açtığı yolda yürümemek değil midir? Servetten başka bir noksanı olmayan Julien gibi bir insanın hayat arkadaşı olursam herkesin dikkatini çekerim, hayatta hiçbir zaman silik bir kişilik olarak kalmam. Hem onun serveti yoksa benim var. Halktan korktukları için atları iyi süremeyen bir arabacıyı azarlamaktan bile korkan kuzinlerim gibi, ihtilal ha çıktı ha çıkacak diye tiril tiril titremek şöyle dursun, bir iş başaracağımdan hem de büyük bir iş başaracağımdan emin olabilirim. Çünkü seçeceğim insan irade sahibi, doymak bilmeyen tutkuları var. Nesi eksik? Dostları, parası mı? Ben ona bütün bunları sağlarım. Fakat bu sözleri söylerken Matilde Julien'i biraz da kendisinden daha aşağı bir insan sayıyor, istediği zaman ve istediği yerde zengin edebilecek ve aşkından zerre kadar kuşkulanmayacağı bir erkek olarak düşünüyordu. Dipnot, istediği zaman ve istediği yerde zengin edebilecek bu kelimeleri yazar sonradan çıkarmıştır. 19. Bölüm Opera Bouffe. Dipnot: Opera Bouffe, gerçek operaların konuları bir trajedi ya da dram gibidir. Oysa opera bouffe genellikle bir komedinin şarkılı biçiminden ibarettir. Ah, nasıl da bu aşkın baharı Nisan ayının o cilveli ihtişamına benziyor. Şimdi güneş tüm güzelliğini gösteriyor, biraz sonra bir bulut her şeyi alıp götürüyor. Shakespeare. Zihni hep gelecekle ve oynayacağını umduğu acayip rolle meşgul olan Mathilde, çok geçmeden bir zamanlar Julien'le sık sık yaptığı kuru ve metafizik tartışmaları özleyecek duruma geldi. Böylesine önemli düşüncelerden bıktığı için onunla beraber olduğu zamanlar tatlı, mutluluk anlarını da düşündüğü oluyordu. Ama bu son anılar büsbütün de vicdan azabı uyandırmadan hatırlanmıyor, bazen bu yüzden bitkin bir hale geldiği de oluyordu. İyi ama diyordu, zayıflık gösterse de insanın böyle değerli bir adam uğrunda görevlerini unutması benim gibi bir kıza yakışır. Benim onun güzel bıyıklarına ya da ata binişine vurulduğumu hiçbir zaman söylemeyecekler. Ancak Fransa'nın geleceği hakkındaki derin tartışmalarına, üzerimize sel gibi akacak olan olayların 1688 İngiliz ihtilalini andıracağı hakkındaki düşüncelerine hayran olduğumu söylerlerse yeri var. Vicdan azabını yatıştırmak için kendimi ona teslim ettim diyordu. Zayıf bir kadınım fakat hiç olmazsa bir taş bebekten farklı olmayan bir kız olarak onda asi bir ruhun belirtisini gördüm ve ona aşık oldum. Dipnot: Bu cümleyi yazar eser basılırken çıkarmıştır. Günün birinde ihtilal çıkacak olursa Julien Sorel'in bir Roland, benim de Madame Roland olmayacağım ne malum. Dipnot: Madame Roland, Büyük Fransız İhtilali'nin belli başlı simalarından biridir. İdam edilirken, "Ey özgürlük, senin için ne suçlar işleniyor?" demişti. Karısı idam edildikten sonra Roland da kendini öldürmüştü. Madame de Staël'in oynadığı rolü oynamaktansa bunu tercih ederim. Ahlaksızlık çağımızda her şeye engel olacak. Hiç kuşku yok ki bir daha zaaf göstererek beni eleştirmelerine meydan vermeyeceğim. Böyle bir şey olursa utancımdan ölürüm. Mathilde'in düşleri, doğrusunu söylemek gerekirse, hep yukarıdaki düşünceleri kadar ciddi değildir. Julien'e gizlice bakıyor, onun en küçük hareketlerinde bile bir incelik buluyordu. İçinden, tabii diyordu, ben onda haklar hakkındaki en küçük düşüncesine varıncaya dek her şeyi mahvetmeyi başardım. Hem zaten zavallı çocuğun bundan bir hafta önce bahçede bana temiz aşkını söylerken takındığı kederli ve son derece ihtiraslı hali de bunu gösteriyor. O kadar saygı, o kadar ihtiras dolu olan sözlerine kızmakla pek uygunsuz bir harekette bulunduğumu kabul etmeliyim. Onun karısı değil miyim? Onun sözleri pek tabii ve itiraf etmek gerekir ki çok sevimliydi. Doğrusu bitmek tükenmek bilmeyen o konuşmalardan sonra hem de o kadar zalimlik ettiğim halde Julien beni hala seviyordu. Yaşadığım can sıkıcı hayat yüzünden öteki gençlere karşı beslediğim bir takım geçici hevesleri fena halde kıskanıyor. Ah, onların benim için ne kadar az tehlikeli olduklarını, onun yanında ne kadar sönük ve aynı kalıptan çıkmış silik insanlar olduklarını bilse. Mathilde bunları düşünürken kendisine bakan annesini bir şeyle meşgul olduğuna inandırmak için dipnot kendisine bakan annesini bir şeyle meşgul olduğuna inandırmak için kelimelerini yazar sonradan çıkarmıştır. Elindeki kalemle albümün bir sayfasına gelişigüzel bir şeyler çiziyordu. Bitirdiği profillerden birine bakarak hayret etti, son derece memnun oldu. Bu resim göze çarpacak kadar Julien'e benziyordu. Coşarak, bunu Tanrı ilham etti diye bağırdı. İşte aşkın mucizelerinden biri, farkında bile olmadan onun resmini yapıyorum. Odasına kaçtı, kapıyı kilitledi. Özenle Julien'in resmini yapmaya koyuldu fakat bir türlü başaramadı. Gelişigüzel çizdiği profil ona en çok benzeyendi. Mathilde bunu büyük bir aşkın belirtisi sayarak pek sevindi. Albümünü elinden ancak geç vakit annesi kendisini İtalyan operasına gitmek üzere çağırttığı zaman bıraktı. Bir tek düşüncesi vardı, gözleriyle Julien'i aramak ve annesini onu da beraber götürmek üzere çağırmaya razı etmek. Fakat Julien bir türlü görünmedi. Mathilde ile annesinin bulunduğu locaya da o akşam aksi gibi bir takım bayağı kimseler geldi. Operanın birinci perdesinin sonuna kadar Mathilde sevdiği adamı müthiş bir tutkuyla düşünmekten başka bir şey yapmadı. Fakat ikinci perdede doğrusu Cimarosa'ya layık bir melodiyle söylenen bir aşk havası kalbine nüfuz etti. Operanın kadın kahramanı şöyle diyordu: "Onu haddinden fazla sevdiğim için beni cezalandırmalı, sevmenin bu kadarı da fazladır." Bu ilahi havayı dinledikten sonra dünyada ne var ne yok her şey Mathilde'in gözünden silindi. Kendisine söz söylüyorlar fakat o cevap vermiyordu. Annesi onu azarlıyor fakat Mathilde buna rağmen ona aldırış etmiyor, aklı başka yerde olarak bakıyordu. O kadar kendinden geçmiş bir haldeydi ki şimdi duyduğu hisler birkaç gündür Julien'in onun için duyduklarına benzetilebilirdi. Kendi durumuna pek uygun görünen bu ilahi güzellikle dolu havanın sözleri zihni Julien'le meşgul olmadığı anları dolduruyordu. Müziğe karşı olan sevgisi sayesindedir ki Mathilde o akşam Madame de Renal'in Julien'i hep düşündüğü anlarda olduğu gibiydi. Kafasıyla sevmek, kalbiyle sevmekten, yani gerçek aşktan daha çok akıllıdır herhalde ama coşkunlukları da geçicidir. Kafasıyla sevenler duygularını gereğinden fazla incelerler, bir türlü sonuca varamazlar. Düşünceleri, yolunu şaşırmak şöyle dursun, tersine aşkları düşünceden doğar. Eve döndükleri zaman Mathilde, annesinin dediklerine aldırmadı ve operada söylenen şarkıyı piyanosunda bir düzeye çalarak gecenin geç vaktine kadar yatmadı. Kendini büyüleyen meşhur havanın sözlerini tekrarlıyordu. "Devo punir mi, devo punir mi,